Ayrım 23, Türkiye Şarkısı, Nazım, Aziz Nesin, sayfa 333. Şimdi Zahir Gübemli'nin yazısını sürdürelim. İçerisi nasıl diye soracak kadar kaba olmama fırsat vermeden, birbiri peşi sıra o sordu sualleri hep. Ne yapıyordum? Öğretmenlik nasıl gidiyordu? Geçinebiliyor muydum? Sonra son şiirlerinden mısralar okudu usul usul. Günün o saatinde tramvay kalabalık değildi. Bizden başka ön tarafta birkaç kişi vardı. Onlar da gazete okuyorlardı. İneceğime yakın ayağa kalktım. Birdenbire heyecanlandı ve sesi sert çıktı. "Sen delisin," dedi. "Ne cesaretle tramvayda yanıma geliyor, konuşuyorsun. Benimle selamlaşanın damgalandığını bilmiyor musun?" Gülmeye başladım açıkça. "Teşekkür ederim," dedim. "Elbette gayet iyi biliyorum. Ama bu ilk görüşmemiz değil galiba." "Sen ne diyorsun be?" diye çıkıştı yine. En yakın dost bildiklerim 500 metreden beni görünce başlarını çeviriyorlar. "Aldırmayın canım," dedim. "Sizi nasıl herkes bilirse beni de bilirler. Hem ne olacak yani? Alt tarafı sorgu sual." Nazım Hikmet kendisiyle konuştu diye Zahir Güvenli için kaygılanmakta haklıydı. O günlerdeki baskının yarattığı korku ortamını iyi bilmek gerekiyor. Bunu bir küçük olayla anlatmak isterim. Kemal Tahir de Nazım Hikmet gibi sağlık nedeniyle hava değişimi için cezaevinden 6 aylığına çıkmıştı. Kemal Tahir'in anlattığına göre bir otobüs durağında Sabahattin Ali ile karşılaşır. Sabahattin Ali, Kemal Tahir'i görmezden gelir. Kemal Tahir'e, "Gerçekten görmemiş olamaz mı?" diye sormuştum. Kemal Tahir'e göre olanaksızdı. Üstelik otobüs uzun zaman gelmemiş, ikisi de durakta otobüs beklemişlerdi. Sabahattin Ali'nin Kemal Tahir'i görmemesi Kemal'e göre olanaksızdı. Sabahattin'in Kemal'i görmezlikten gelişinden dolayı tedirgin olduğu davranışlarından belli oluyordu. Sonunda Kemal, onu daha çok tedirgin etmemek için duraktan uzaklaşıp gitmişti. Kemal Tahir bu olayı hiç unutamıyordu. İşte baskının yarattığı böyle bir ağır yılgınlık havası vardı. Zahir Güvenli şöyle sürdürüyor yazısını. Oysa Nazım Hikmet bana okumam için kitap tavsiye etmişti. Ama bir tek kere bile kendisi gibi düşünmediğim için beni kınamamış, bir tek kelimeyle kendisi gibi düşünmem gerektiğini ima dahi etmemiştir. Ne kadar erkek adam olduğunu onu daha yakından tanımış olanlar çok iyi bilirler. Zahir Güvenli'nin Nazım Hikmet'in düşüncelerini, inancına karşı olduğu şu yazısından da bellidir. Ama o bile ne kadar erkek adam olduğunu onu yakından tanımış olanlar çok iyi bilirler, diyor. Kişi için değerli olan böyle bir yargıyı saf dostlarına değil, karşısında olanlara bile söyletebilmektir. Nazım'ın yiğitliğini, yürekliliğini, erkek adamlığını gösteren anlattığım bu olaylara bakıp, onun bir korkusuz kahraman olduğunu sanmak yanlıştır. Tıpkı destanında anlattığı insanların yiğitliği ve korkaklığıyla, ak, kara yanlarıyla bir topluluk bütününü oluşturdukları gibi, Nazım'da da ak, kara yanlarıyla tam insanı bulmaktayız. Yürekli miydi? Evet. Hem de kimi milletvekillerinin Büyük Millet Meclisi'nde biz onu divanı harbe mahkum ettirelim de gününü görür dedikleri askeri mahkeme önünde mahkeme başkanına tesbih çeken yarbayın mahkemenin mehabetini ihlal ettiğini söyleyecek denli uygarca yürekliydi. Gece yarısından sonra sofrasına çağıran Mustafa Kemal'e polislere bu saatten sonra deniz kızı Eftalya'yı çağırsın diyecek denli yürekliydi. Korkak mıydı? Evet. Şimdi de Münevver'i dinlemeliyiz. Yine 1965'te Helsinki'deki otel odasına dönüyoruz. Münevver'i bütün direnmelerine karşın Nazım Hikmet üstüne anılarını yazması için üsteliyorum. Nasıl yazayım, bana yaptıklarını mı? Dedi. Evet, her şeyi. Başka türlü Nazım anlaşılamaz. Sen kendi açından yazacaksın. Elbet başkaları da yazacak nasıl olsa. Yanlış, eksik hiçbir şey kalmamalı. Bu senin sorumun, tarihi görevindir. Münevver oğlu olduğu için oğlunu düşünerek anılarını yazamayacağını söylüyordu. Ama bildiklerinin seninle yok olmasına da hakkın yok. Yaz. Hiç olmazsa yayımlama, arşive ver, orada kalsın. Münevver niçin anılarını yazamayacağını kanıtlamak için bir olay anlattı. Münevver'le Nazım, Celili Hanım'ın evinden son oturdukları eve yeni taşınmışlardır. Nazım'ın kimi dostları, onu bir suikastle öldürtüleceğinden kuşkulanmaktadırlar. Gerektiğinde kendisini koruması için Nazım'a bir tabanca verirler. Ama Nazım'ın üstü her zaman aranabileceğinden tabanca Münevver'in çantasında durmaktadır. Ben hayatımda tabanca kullanmamışım. Birisi Nazım'ı öldürmeye kalkışırsa ben tabancayı ne yapacaktım, diyordu. Bir gece konuk gittikleri yerden evlerine dönerler. Kapıyı açıp içeri girerler. Nazım elektrik düğmesini çevirir, lamba yanar ve birden söner. Nazım, içeride birisi var da elektriği söndürdü, sanıp geri durur. Münevver şaşkınlıkla ne olduğunu anlayamaz. Gerçekten içeride birisi varsa, kendisini vuracağını düşünmeden çantasından çıkardığı kibriti yakar, içeri girer. Bir de bakar kimse yok. Sigortanın atmış olduğunu sonradan anlarlar. Evliliklerinin daha ilk ayı ve Münevver, Mehmet'e gebedir. Münevver bu olay üzerinden sonradan çok düşünmüştür. Bu olayı Münevver'den dinlediğimde, Nazım'ı gözünü budaktan sakınmaz bir yürekli kahraman olarak görmek istediğimden, Nazım'ın bu davranışı beni çok üzmüştü. Ben de sonradan bu olay üzerinde çok düşündüm. Nazım'dan niçin bir kör cesaret bekliyorduk? İstanbul'a dönüşünde bu olayın üzerinde durdum. Banu'ya bu tabanca olayını sordum. Nazım'a tabanca verildiği doğru değil, dedi. Nazım tabanca kullanamazdı ki ona tabanca verilmiş olsun. Sonra ne yapacaktı tabancayı? Tabancayı kullansa delilik olur. Ajanı mı vuracaktı? Münevver'in yalan söylemeyeceğini söyledim. Vanu da Müzeher de doğru olmadığına direndiler. O zaman Vanu'ya Nazım'ın o zamanki korkusunun ne olduğunu sordum. Cevabı aynen şu oldu. Evet, eskiden öyle değildi ama sonraları kendisini öldürecekler diye korkuya kapıldı. Bence açlık grevinden sonra böyle oldu. Psikolojik olacak. Münevver'in de Vanu'nun da doğru olmayanı söyleyeceklerini hiç sanmıyorum. İkisine de inanıyorum. Kimi davranışlarımızın karşımızdakilerce yanlış yorumlandığı da olabilir. Nazım Hikmet arkadaşlarına vefalı mıydı? Ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına sorumlu muydu? Evet, bunu gösteren pek çok olaylar vardır. Üvey oğlu Mehmet Fuat'ın şu sözleri en inandırıcı kanıttır. Çevresindekileri mutlu etme çabası yakınlarından çok ötelere ulaşmıştı. Bencilliği ise hiç yoktu. Yıllarca cezaevindeyken bile ailesini geçindirmek için nasıl çırpındığını, üvey çocuklarını nasıl öz babalarından daha çok sevdiğini, benimsediğini görmüş, yaşamış bir kimse olarak bunu kesinlikle belirtebilirim. Anasına, kız kardeşine de bitmez tükenmez bir sevgiyle bağlıydı. Arkadaşlarının ne oranda bağlı olduğunu anlamak için Kemal Tahir'e mektuplarını okumak yeter. Cezaevinde çalışarak hem de dokuma tezgahında emekçi olarak çalışarak kazandığı paradan sürgündeki arkadaşlarına, örneğin A. Kadir'e, daha başkalarına para göndermiş, yardım etmiştir. Orhan Kemal'e yazdığı mektuplar da bunu göstermektedir. Dahası, Nazım büyük vefa duygusuyla arkadaşlarına cezaevinden yardım ederken kendisi yardımı gereksinecek durumdaydı. Nazım Hikmet vefasız mıydı? Kimiliğin evet. Vefasızlığını anlatan olaylar da var yaşamında. Bunlardan biri bacanağı Vedat'a davranışıdır. Cezaevinde değilken de Nazım kendisi çalışarak zor geçinebilirken bile hasta arkadaşlarına yardım eder, onları evinde alakordu. Mustafa Börklice, Sarı Mustafa, verem hastası olduğu için uzun zaman Nazım'ın Erenköy'deki evinde kalarak dinlenmiş, tedavi edilmişti. Sarı Mustafa bana, Keskinli Yusuf adlı bir delikanlının nasıl kan davası bitmekten vazgeçirildiğini uzun uzun anlatmıştı. Yakışıklı, boylu bir delikanlı olan Keskinli Yusuf da veremdi. Nazım'ın oturduğu Erenköy'deki köşkte ona da bakılmıştı. Nail de ciğerlerinden hastaydı ve aynı evde bakılanlardandı. İstanbul'da kimsesi olmayan Beyrutlu Ali Faik Bercavi, cezaevinden çıktıktan sonra Nazım'ın Erenköy'de oturduğu evde nasıl sıcak karşılandığını, o evin havasını anılarında şöyle anlatıyor. Erenköy'de tramvaydan inip Nazım'ın o sıralarda oturduğu Ethem Efendi Caddesi'ndeki köşke geldim. Bütün aile köşkün arkasındaki bahçedeydi. Nazım beni kapıda görünce büyük bir sevinçle karşıladı, kucakladı ve seslendi. Piraye, bak kim geldi. Bahçedekiler dört yanımı sardı. Nazım beni onlara tanıttı. Fifi, işte Faik bu, dedi. Fifi, Piraye'nin kız kardeşi Fahamet'tir. Piraye'yi ilk görüyordum ama sanki yıllardan beri tanıyor gibiydim. Nazım'dan duya duya, hafif beltek konuşmasıyla, içten, sevecen davranışlarıyla insana yakınlık duygusu veriyordu. Yalnız Nazım'la ilgilenmez, onun eve getirdiği arkadaşlarının da dert ortağı, ablası, kardeşi, anası olurdu. Nail'e, Fuat'a hastalıklarında gece gündüz bakmıştı. Evde Fahamet, Piraye'nin en küçük kardeşi Selma ve anneleri vardı. Selma kanserden öldü. Akşamleyin Vedat geldi. Fahamet'in eşi Vedat, topluca çocuk yüzlü, kırmızı toplu yanaklı, gülenç yüzlü, neşeli ya da neşeli görünmek isteyen dost davranışlı bir adam. Nazım'ı bir de herkesin Adnan ağabey diye çağırdığı 40 yaşlarında tatlı söyleyişli bir dostu vardı. Adnan ağabey, Birleşik Amerika'da, Kaliforniya'da öğrenimi sırasında birdenbire ağzından kan geldiği için yalnız başına sokağa çıkmaktan korkardı. Doktora ya da başka bir yere gideceği zaman Piraye, Fahamet ya da Selma ile çıkardı. Nazım, İpek Film Stüdyosu'nda çalışarak, gazetelerde yazarak yaşamını şöyle böyle kazanıyordu. Kazancının bir bölümü geliri olmayanlarla, az gelirlilerle bölüşürdü. Yaptığı iyiliklerin bilinmesini istemezdi. Verem olan Nail'e uzun süre evinde bakıp tedavi ettirmişti. 1937 yılında çalıştığı İpekçilerin stüdyosuna yakın olsun diye Nazım Hikmet, Nişantaşı'ndaki büyük bir apartmana taşınmıştı. Ben de üniversite öğrenimimin son yılındaydım. Nazım bir yandan sinema stüdyosunda çalışıyor, bir yandan yazıyordu. O zamanki dublaj filmlerinin çoğu onun elinden çıkıyordu. Nişantaşı'ndaki apartmana her gidişimde, orasını Erenköy'deki köşk kadar kalabalık bulurdum. Selma, Cavide, Nazım'ın babasının Celili Hanım'dan sonraki eşi. Cavide'nin ikizleri Melda ile Metin, Adnan ağabey, Fahamet ve başkalarına orada sık sık rastlıyordum. Nazım'ın başını kaşıyacak vakti yoktu. Akşamları evine 100 adım ötedeki stüdyodan yorgun argın dönüyordu. Dublajların Türkçe çevirilerini de kendisi yapıyordu. İşi kolay değildi. Çevirideki hece sayısının, filmdeki konuşmanın hece sayısına uyması gerekiyordu. Bir diyalog için saatlerce uğraştığı oluyordu. Nazım, kalabalık olan ev halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak ve sık gelen kalabalık konuklarını ağırlamak için durmadan çalışıyordu. Zamanı azdı. Konuk gelenlerin çoğu boş tartışmalar ve sözlerle Nazım'ın zamanını alıyorlardı. Nazım bu tartışmaların çoğunu ciddiye almıyor ama bunu çevresindekilere sezdirmekten çekiniyordu. Ali Faik Bercavi'nin anılarından Nazım'ın gerek Erenköy'deki köşkte, gerek Nişantaşı'ndaki apartmandaki yaşayışını, evinin ortamını, Nazım'ın sorun duygusuyla çırpınışını öğrenmekteyiz. Ali Faik'in anılarında Nazım'ın yardımseverliğini göstermesi bakımından anlattığı şu olay da ilginç. 1936'da Nazım, Cihangir'de otururken Hitlerizmi yeren biraz da bilimsel bir kitap yazmak istemişti. Bu kitap, Nazizm kuramcısı Rosenberg'in İpe Sapa Gelmez kuramını çözümleyip günüşleştirmek amacıyla yazılmıştı. Bu arada Almanca'dan kimi metinleri bu kitapta kullanılmak üzere Türkçe'ye çevirmiştim. Kitabın kapak kompozisyonunu desinatör Ali Suabi yapmıştı. Suabi daha önce de Nazım'ın kitap kapaklarını düzenlemişti. Nazım bir deneme olmak üzere kitabı kendi hesabına bastırmıştı. Bütün dostları ve arkadaşları da bu kitaptan belli sayıda satacaklarına söz vermişlerdi. Kitap basılıp Cihangir'deki apartmana getirilince herkes satmak üzere 10'ar 20'şer tane aldı. Hesabı piraye tutuyordu. Uzun bir liste yapmıştı. Bir hafta sonra almış olduğum 20 kitabın parasını vermek üzere apartmana gittim. Birkaç kitap daha alacaktım. Parayı piraye verdiğim zaman o dost gülüşüyle gülümseyerek "Biliyor musun Faik kardeş, senden başkası kitabın paralarını getirmedi," dedi. "Belki satamamışlardır daha," dedim. "Sattıklarını çok iyi biliyorum," dedi. Oturduğu apartmanın kirasını aylarca veremediği oluyordu. İyi ki apartmanın sahibi müteahhit Nuri Bey zengin ama iyi yürekli bir adam olduğundan kira için Nazım'ı sıkıştırmazdı. Nazım'ın arkadaşlıklarına ne denli vefalı bağlı olduğunu gösteren olaylar çoktur. Ama bunun tersini gösteren olaylar da vardır. Nazım'a yalnız son kez değil, bütün cezaevlerinde yattığı zamanlar en çok yardım edenlerden biri Ali Faik'in anılarında anlattığı bacanığı Vedat'tı. Vedat'ın düşün ve sanat yaşamıyla ilişkisi yoktu. Politikayla da ilgilenmezdi. Nazım'ın inancına ne yakınlık duymuş ne de karşı olmuştu. Ama haksızlığa uğramış bir akrabası olarak Nazım'a yıllarca yardımda bulunmuştu. Cezaevine Nazım için gönderilen paketlerin çoğunu Vedat yollardı. Nazım'ın cezaevinden afla çıktıktan sonra eski bacanağı Vedat'a bir kez teşekkür bile etmediği söylenir. Belki de bu Piraye ile ayrılmış olmaları yüzündendi. Her neden olursa olsun Vedat bu duruma çok üzülmüş. Birkaç kez karşılaştığı Vanu'ya "Yahu bir merhaba bile demedi. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var derler. Bu nasıl şey?" diye yakınmıştı. Nazım'la Vala'nın arkadaşlıkları örnek gösterilecek bir arkadaşlık olayıdır. Yaşam boyu süren bu arkadaşlığın orta yeri kesiktir. Yıllarca bu arkadaşlık kesilmiştir. Ama sonradan yine eski arkadaşlık bağı kurulmuştur. Bu iyi arkadaşlığın en değerli dönemi Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Anadolu'ya kaçmaları, sonra da yeni devrimin ülkesi Sovyetler Birliği'ne gidişleri ve orada geçirdikleri yıllardır. Nazım Hikmet'in Romantika adlı romanı, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adıyla Türkçe olarak Bulgaristan'da yayınlanmıştı. Nazım'ı hiç katkısız, hiç çıkarsız çok sevdiğini, Nazım'a değgin her şeyle çok yakından ilgilendiğini bildiğim için, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim kitabı elime geçer geçmez Vanu'ya götürmüştüm. Bahariye'deki evlerinde oturuyorlardı. Vanu kanserdi. Biliyordu kanser olduğunu ama yine de biraz kuşkusu vardı. Kanser olduğunu eşi Müzeher'den saklamak istiyordu. Elbet Müzeher de biliyor, o da gerçeği Vanu'dan saklamaya çalışıyordu. Yani karşılıklı oynuyorlardı. Oyunda ikisi de başarılıydılar. Sevineceğini umarak Nazım'ın romanını Vanu'nun yatağı önündeki küçük masaya koydum. Biraz da bu romandan söz ettim. Vanu şöyle bir göz ucuyla belli belirsiz baktı romana. Ne iyice baktı ne elini aldı. Nazım'ın bir romanını görsün de coşkulanmasın. Olacak şey değil. Çok şaştım. Ben bu romandan söz açtıkça Vanu beni duymamış gibi sözü değiştiriyordu. Evinden ayrıldıktan sonra bu olayı çok düşündüm. Vanu ben Türkçesini kendisine götürmeden önce Romantika'nın Fransızcasını okumuş olacaktı. Romanı biliyordu. Gönlünde bir tel kırıktı. Nazım bu öz yaşamsal romanında birlikte geçen yaşamlarını ayrıntılarıyla yazmış ama Vanu'ya hiç mi hiç yer vermemişti. Sanki Vanu'yu yaşamının o bölümünden kazıyıp silmişti. Vanu, Romantika için tek söz söylemedi, söyleyecek insan da değildi. Ama benim yorumum budur. Nazım'ın belleğini zorlamasına, bu vefasızlığına gücenikti, gizli gizli gücenikti. Üstelik arkadaşlıklarının arasına giren o soğukluk da unutulmuştu. Nazım, cezaevinden Vanu'ya ve Müzeher'e o sıcak dostluk mektuplarını yazmıştı. İkisi de Nazım'ın her istediğine canla başla koşmuşlardı. Cezaevinden çıkınca da Nazım, Vanu'nun evinde kalmıştı. Nazım'ın yaşamında vefasızlık diye gösterilebilecek olaylar da vardır. Öyle sanırım ki, onun bu vefasızlığının etkisiyledir ki, Nazım'ın biyografisini anlatan en değerli yapıt olan Bu Dünyadan Nazım Geçti, bugüne dek Rusça'ya çevrilememiştir. Vanu bu kitabının Rusya'ya çevrilebileceğini umuyordu. Bu da Vanu'nun hiçbir zaman açığa vurmadığı üzüntüsüydü. Vanu pek çok kitap yazmış yazarımızdır. O kadar çok ki romanlarından kimisinin adını bile anımsayamazdı. Yalnız romanlarının çokluğundan değil, bunları önemsemediğinden de anımsamıyordu. Gerçekten de bu kalabalık romanlardan hiçbiri edebiyat tarihine kalmayacaktır. Ama bir tek Bu Dünyadan Nazım Geçti bir yazar onur verecek yapıttır. Sanki ölüm bu kitabını yazabilsin diye Vanu'ya 2 yıllık bir tatil verdi. Kanser ameliyatı oldu. Ciğerinin biri alındı. İşte bu sırada Bu Dünyadan Nazım Geçti adlı yaşamının en önemli, en büyük yapıtını yazdı. Kitabın basıldığında gördü. Başka da bir şey yazamadı. Ölümün ona verdiği tatil bitmiş. Bu kısa tatilde Vanu da görevini yapmıştı. Nazım'ın ardından Moskova 1976. Moskova'dan gönderdiğim haberde Sovyetler Birliği'nde çağrılı konuk olarak bulunan Ecevit ve arkadaşlarının aşırı temkinlilik diye yorumladığım Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret etme işlerinin Türkiye'de kimi çevreleri sevindireceğini bildirmiştim. Türkiye'ye dönüşümde bu sevinenlerden birinin yazısını okudum. Yazı ilginçtir. Gözünden kaçmışsa kimleri sevindirdiğini öğrenmesi için Sayın Ecevit'in de bu yazıyı okuması iyi olur. 21 Haziran, tercüman Ergun Göze, 23. ayrımın sonu, sayfa 343.